Ayrım 8, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 120, Vatan Gazetesi yazıları. Veli niye Boston'un ikincisi? Şaşıyorlar hep bu Veli niye Boston'da ikinci geldi diye. Birinci gelecekmiş zaten, billahi de öyledir. Benim indimde de birincidir kendisi. O kalabalık, o Amerika patırtısı. Koskoca hükümetimiz dayanamazken ona Veli elbet tekleyecektir. Tekler ama ikincidir sevgilim. Şaşarlar elbet. Bizim olayları yargılayan aydın takımımız öteden beri pek bilimseldir. Düşünürler, yahu derler bu adam cahalın biri. Onca doktora vermişler varken bu biçare, bu beslenmemiş yavru, bu bakılmamış bebe, büyümüş de bizim gibi halkı sömüre sömüre şişmiş. Bebelerin çocukları dururken, üstelik profesyonel de değilken, ta Boston'un orada bir başarı göstersin. Şaşarlar elbet, şaşarlar. Niye şaşmasınlar ki? O adam kim, başarı kim? Başarı dediğin insanı ezip apartman ve de fabrika kurmak olduğuna göre hiç böyle bir başarısı olmayan adam nasıl olur da şu kadar saat ve dakikada maratonu bitirir? Hem kardeşler bu maraton dediğiniz eski Yunanca bilmeden nasıl bilinip de yapılabilir ki? Isparta'yı, Atina'yı bilmeden yani. Bu bayağı hümanizmin kârıdır. Ali'si velisi bu kadar hümanistin arasında maraton denen kibarlara mahsus bir yarışı kazansın. Bireh bireh, ortada yahu koskoca adamlar var. Bayar gibi ben ille de ölmeyeceğim, bu Türk milletini mahvedeceğim diye inadına yaşıyor, koşuyor, ihtiyar tarihimiz koşuyor. Malazgirtler'de. Futbolcular Viyana önlerinde oynamazlarmış. Oynamazlar, oynamazlar, öyle istemiş keyifleri. Ama garibim Veli öyle mi? Kendi de diyor. Ben koşmaya okula yetişmek için başladım diyor. Ben son zamanlarda çok kötümser oldum. Veli eğer okula gidiyorsa ya babasından ya ağadan kaçmak için koşmuştur onca yolu. Eğer okula yol öylesine uzaksa ya da şimdiki komando öğretmenlerden birine düşseydi bu işte daha da hızlı olurdu. Bunlar bütün bu sözler Veli için söyleyeceğim şu ağır ama hepimiz için geçerli bir söze bağlı. Sevgili Veli, yurdumuzun çoğu aydınları faşizmle savaşımdan kaçmakta gösterdiği hızlılığı atletizmle de gösterebilselerdi ya da göstermek isteselerdi, sanıyor musun ki sen değil ikinci, sonuncu bile olamazdın dünya sınıflamasında. O Amerikalılar şaşıyorlar değil mi sana? Unutmuşlar onun için. Yoksa onlar Kızılderilileri nasıl kovaladıklarını ve her Kızılderilinin canını, yaşamını, halkını kurtarma adına kaç bin rekor kırdığını iyi bilirler. Ama biz de biliyoruz, o Boston'da bu iki ucu boklu bastonu kırmadan bize kurtuluş yok. Hem rekor rekor diye bağırdıkları bu bastonu hem de Boston'da ortasından kırmaktadır kurtuluş. Sen bunu yaptın Veli, kutlarım seni. 24 Nisan 1977. Eşek Kral ve Pravert. Eşek Kral ve ben sabaha sağ çıkmayacağız. Eşek açlıktan, kral iç sıkıntısından. Bense aşk ateşinden, aylardan mayız. Değişik nedenlerle de olsa sade eşekler krallar değil, ozanlar da ölüyor. Ölecek elbet. Jacques Prévert adlı Fransız ozanı da yukarıya aktardığım şiirindeki kavlince, Mayıs'ta değil bu Nisan ayı içinde gümledi gitti. İçini sopetmesin boşuna, vatana yazacağım bu sanat yazılarına artık tohuma kaçmaya başlayan bizim kuşağın, bazı usta kalemleri gibi mezarlık karşısında taş yontmak için harcamayacağım. Birbirimizi öldürmekle günü gün eylediğimiz şu günlerde, ta Frangistan'ın bilmem neresinde, üstelik sekserine merdiven dayamış, vadesi dolmuş bir ozanın eceliyle ölümünü konu ediyorsam size, bilin ki tafra satmak, bilgiçlik taslamak için değil. İki geçerli nedeni var bunun, anlatayım. 1925 ile 1935 yılları arasında Avrupa'nın özellikle Fransa'sında açılıp saçılan bir edebiyat akımı vardı, gerçeküstücüler diye. Bu akım toplumu sömürüye, yoksunluğa, bezginliğe, harbe, kıyama kurban eden, kent soylu hesapçılığına karşı insanoğlunun hesaba kitabı sığmayan, belden aşağısının bilinçaltını, daha doğrusu düzenin makina düzmecesine, alttan alta direnen, hala diri kalmış yanını kuramda, eylemde, özellikle sanatta seferber etmek için ortaya atılmıştı. Kökü yine de karşı çıktığı kent soylu düzenine dayanan bu hareket daha sonra sanat alanında dolaylı dolaysız etkisini sürdürdüyse de faşizmin Avrupa üzerine bir karabasan gibi çökmesi üzerine belden aşağısı organlardan çok daha etkin silahlara gerek duyulduğunda yavaşladı. İkinci Dünya Harbi içinde de eridi gitti. Fransa'da bu akımın en güçlü ozanları Aragon, Eluard, Tzara, Komünist Partisi'ne katıldılar. Yapıtlarını da bu partiye ışık tutan dünya görüşü doğrultusunda oluşturmaya başladılar. İşte bu saydığımız ozanlardan biri de dilerim okumayı sürdürdüğünüz bu yazıda kulağını çınlatmaktan çok sizlerce nemene adam olduğunun anlaşılmasını amaçladığım Jacques Prévert idi. Ama bu katılış onda geçmişi günü ve geleceği içine alan bütünsel bir tarih anlayışından çok günün acı gerçeklerine karşı insancıl bir başkaldırıdan kökleniyordu. Belki de bunun için çok daha güncel, halkça ve anlaşılırca olmayı becerdi. O adeta faşizme karşı direnişin büyümüş de küçülmüş bir çocuğuydu. Lafı uzatmadan şiirlerinden birini birlikte okuyalım. Harp. Yıkıyorsunuz, bire kaz kafalılar, paslı baltanızla hep genç ağaçları deviriyorsunuz da, kocamış ağaçları, pörsümüş kökleri, çürümüş dişleriyle tutup esirgiyorsunuz yahu. Bir de üstlerine birer yafta asıp, yok hayır ve şer ağacıymış, yok hürriyet ağacı, yok zafer ağacıymış diye yutturuyorsunuz yahu. Ormanın kelinde leş gibi çürük odun kokarken, alıp başını gitmişken kuşlar, siz kazık kakıp orada marş söylüyorsunuz. Siz kazık yutup orada bire kaz kafalılar, marş söyleyip kaz adımı atıyorsunuz. Soytasından fırlayan her taşı kurulu düzenin koca bir camını indiren bu piç, büyüse büyüse eninde sonunda Paris kenar köşelerinde çevresine bebeleri bir çırpıda toplayıveren bir sokak şarkıcısı olabilirdi. Öyle de oldu işte. Prévert için Marksizm yeniden küçülme koşuluyla dünyada ne olup bittiğini anlamasına yardım eden bir ağabey, bir akıl hocasıydı. Onun yanında mahalleye döndüğünde öğrendiklerini öyle bir keyifle, öyle bir it oğlulukla anlattı ki bütün tayfası bütün bunları biz ezelden biliyoruz diye benimseyiverdi. Bence şiirde bulduğu biçim adeta görseldi. Uzun süre üstünde çalıştığı canlı resimden, çizgi film deniyor şimdi buna, esinlendi. Bu esinle bizim destanlara benzeyen geleneksel Frank baladı kalıbını serbest koğuşun rahatlığına kavuşturdu. Onun içinde ne yapsa ne söylese şıp diye anlaşılıyordu. Şiiri de şarkısı da filmi de. O büyük değildi, büyük olmak istememişti ki. O sadece mahalle çocuklarının içinden çıkarıp yeniden içine çektiği en büyük ozandı. İçinden ilk cigara gibi baş döndüren, kafa bulduran, dediklerimi özetleyeyim. Prévert'i böyle bir harika çocukluğa ulaşmasına, yani 80'inde ölünceye dek çocuk kalmasına el veren iki ağabeyi vardı. İkisini de hiçbir zaman unutmadı, onlara bağlı kaldı. Gerçek üstücülük ile Marksizm. Epey bir teşbih hatasıyla biri belden aşağı, öbürü belden yukarı. Prévert'i böyle dava edişimin ikinci nedeni Türkiye şiiri üzerindeki etkisi. Garip harekatı Sabahattin Eyüboğlu'nun yaygın deyimiyle İkinci Dünya Harbi'nin acısı ve uyandırıcılığı içinde o baştaki gerçek üstücü yaşama sevincinden gerçeklere yönelmek istediğinde Prévert'ten alabildiğine yararlanmıştır. Prévert'in gerçek üstücülük ile Marksizm arasında bulduğu halkça birleşimin başka girişlerden bile olsa ona benzer bir çıkış arayan garipçilere nedenli yatkın geleceği daha geniş bir yazı konusu olmakla birlikte şu denilebilir ki, garipçiler hem kısa darbeli epigram biçiminde hem de kısa soluklu küçük kent soylu özünden genişlere açılmak istediklerinde, özellikle Marksizme yanaşmaya özendiklerinde Prévert'i hiç kuşkusuz bir çözüm yolu olarak denemişler. El yordamıyla bile olsa. Bunda da haklılardı. Bu denemenin başarısız kalışı şiirimizi bugün hala acısını çektiğimiz çıkmazlara sürüklemiştir. Kısaca değindiğim bu uzun boylu sorun bir yana, Prévert sanırım Türkiye'de en çok Türkçe'ye çevrilen ozanların başında gelmektedir. Etkisi de ona göre midir bilemiyoruz. Galiba Prévert ve Türkiye şiirindeki etkisi Soğuk Harp'in ilk kurbanları arasında sayılmalıdır. Şiirimiz Orhan Veli'nin son demlerinde, Oktay Rifat'ın ise hayli uzun bir süre yazdığı şiirlerdeki halkçılığı, kolay anlaşılıp paylaşılırlığı bir daha çok güç bulacaktır. Belki de Nazım Masalların Masalında o "Su başında durmuşuz çınarla ben" diye başlayan şiiriyle garipçilerce bu iyi omuzlanmadan terk edilmiş umut kapısını şöylesine bir okşayıp geçmişti. 4 Mayıs 1977. Sayılamalı eleştiri. Oldum bittim sayılamalı edebiyat eleştirileri ile incelemelerine yan bakmış, kimi de bıyık altından gülmüşümdür. Bunda şimdilerde sayılamalı diye andığımız bu çabaların istatistiki diye epey melez, bir hayli de gülünç bir terimle nitelendirilmesinin payı var herhalde. Bir zamanlar öyle eleştirmenler gördük ki, bir ozanı aşk sözcüğünü kitabında 20 kez kullanmış diye aşk şairi, bir başkasını da kavga sözcüğünü 41,5 kez kullandığı için kavga şairi olarak ilan etmişlerdi. Ama bu sefer bilim adamlarımızdan Cavit Orhan Tütengil'in Milliyet'in Sanat Ekin'de "Okuyucu beğenisi neye dayanıyor?" başlığıyla çıkan yazı dizisini hafife almaya gönlüm razı olmadı. Bir kez Tütengil'in bilimciliğine güvenim vardı. Sonra da konu sayılamalı bir yaklaşımla el verir gibi görünmüştü bana. Öte yandan bir yapıtın az okunmasını bir marifet, bir erdem saya gelen edebi bekaret meraklısı bazı arkadaşlara bu yazı dizisiyle cesaret aşılanabileceğini ummuştum. Yanılmışım. Yazar bu araştırmasında bana biraz karışık gibi görünen girişinden anladığım kadarınca belirli yapıtların uzun diyebileceğim süreler içinde, ki bu uzunluğun ölçütü verilmiyor, neden çok okunduğunu saptamayı ve ortak beğeni diye tanımladığı olayın nasıl oluştuğunu ortaya koymayı amaçlıyor. Bunun için kullandığı yöntem şu: Türk edebiyatının dün, bugün çerçevesinde yer alan 10 yapıtı seçiliyor. Bu seçmedeki ölçüt edebi oluşları. Bir de kesin olarak belirtilmemiş bile olsa da dolayından anlıyoruz ki bu yapıtlar Cumhuriyet döneminde en çok satılan, en çok okunan yapıtlar. Bunların 6'sı yığına seslenen türden, yani romandan, 4'ü de azınlığa seslenen türden, şiirden gelberi ediliyor. Şiirin neden azınlığa seslenen bir tür sayıldığını ve azınlığa sesleniyorsa bu tür bir araştırmada ne yeri olduğunu anlayamamakla birlikte buna da eyvallah deyip geçelim. Söz konusu romandan üçünün yazarı ölmüş, üçü de sağ. Şairler ise güncel beğeninin önümüze çıkardığı şairler. Bu ölü sağ ile güncel beğeni kategorilerini de yeterince bilimsel bulmadığımı belirttikten sonra yöntemin özünü ele alalım. Yapıtların seçiminde kalkış noktası baskı sayısıdır deniliyor. Bunu eserlerin yarattığı yankı ve tepki izliyor. Son olarak da Allah uzun ömür versin, sağ kalmış 3 romancımız ile sağlıkları söz konusu edilmeyen 4 şairimizin mektupla sorulan sorulara verdikleri yanıtlar veri olarak işleniyor. Birinci öbekte yer alanı, yani ölü romancılarımız, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Halide Edip. İkinci öbektekiler ise Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Fakir Baykurt. Şairlerimiz de Fazıl Üslü, Atilla İlhan, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin. Bu seçmede baskı sayısının çıkış noktası alındığı söylendiğine göre, örneğin neden Nazım Hikmet'in, Orhan Kemal'in araştırma kapsamına alınmadığı akla gelebilir. Ama Tütengil bu seçmenin soruna bir yaklaşım denemesi olduğunu belirterek, bu çeşit eleştirileri önlemek istediğine göre biz de üstüne fazla düşmeyelim. Ama araştırma konusunun en çok okunan yazarlar değil de en çok okunan kitaplar olarak belirlenmiş oluşu işi baştan karıştırıyor. Bu yazı dizisinin ilkiyle ikincisinin başlıklarından bile belli oluyor. İlkinde en çok satan 10 eserden 3'ü deniyor. İkincisinde ise başlık en çok satan 7 yazar. Özellikle yaşayan yazarların toplum üzerinde etkisi sona ermemiş bir süreç olduğuna göre ve bu etki bütününün parçaları arasındaki etkileşme, dengeleşme, değişen dış etkenlere bağlı bulunduğuna göre nasıl olur da biz bir yazarı tek bir yapıtıyla toplum karşısına çıkarabiliriz? Örneğin şu soru akla gelebilir: Aziz Nesin şu anda Zübük'ün yazarı olduğu için mi çok okunuyor, yoksa Zübük Aziz Nesin'in imzasını taşıdığı için mi çok okunuyor? Hele şairlere gelince, Ahmet Arif'i tek yapıtlı olduğu için saymazsak, öbür üç şairden hangisinin hangi şiir kitabıyla toplum üzerindeki etkisini belirlemiş olduğunu açık seçik söyleyebiliriz. Nitekim yazı dizisinde şiir kitapları üzerinde değil, şairlerin tüm yapıtları üzerinde duruluyor. Gelelim çıkış noktası sayılan baskı sayısına. Aziz Nesin'in araştırmada yer alan yanıtında pek güzel belirtmiş olduğu gibi, yurdumuzda baskı sayısı bilinse bile gerçek sürümün ne olduğunu bilmeye olanak yoktur şu anda. Bu eksiklik sade en çok satan kitabın ya da yazarın kim ya da ne olduğunun kesin kes belirlenmesini önleyeceği gibi, böyle bir araştırmayı, yani ortak beğeninin nedenlerini ve etkenlerini, saptama çabasını da daha baştan baltalamaktadır. Biz bir yapıtın şu ya da bu dönemde ne kadar sattığını bilmezsek, o yapıtın beğenilme sürecini zaman içinde nasıl bilebiliriz? Dolayısıyla toplumun beğenisindeki değişimi nasıl kestirebiliriz? Bu bakımdan denilebilir ki böyle bir araştırmanın dayanabileceği nesnel veriler, sayısal ölçüler hazır değildir elimizde. Gelelim yöntemin ikinci ayağı olarak öne sürülen öğeye. Eserin yarattığı yankı ve tepkiler deniliyor. Ölmüş romancılarımız da bu öğeden dağınık ve tutarsız da olsa yararlanılıyor. Sağ romancılarımız ile şairlerimiz incelenirken ise buna hiç mi hiç yer verilmiyor. İlk öbekteki kullanımı için dağınık ve tutarsız dedim. Söz konusu yapıtlar üzerinde çeşitli eleştirmenlerin görüşleri gelişigüzel sıralanmış. Örneğin Hasan Ali Yücel Çalıkuşu için Çalıkuşu bizdik, Çalıkuşu memleketti, Çalıkuşu köydü, Çalıkuşu idealdi diyor. Ardından Sabri Esat Siyavuşgil Çalıkuşu'nda gülümser bir idealizmin tadını buluruz diyor. Az ileride de Rauf Mutluay her dönemde okunacağı, okuyucularının belli yaş kesimlerinde ilk ilgilerini doyuracağı, sonra da okuyucular tarafından bırakılacağı tahmin edilebilir buyuruyor. Şimdi bu kitap üzerinde bu üç ayrı görüşün belki de aşağı yukarı aynı tarihlerde dile getirilen bu üç ayrı yargının neden böyle apayrı olduklarını bir tarih çerçevesinde oturtmadıkça o kitap üzerindeki tepki ve yankıları bu sorunu aydınlatacak bir değerlendirmeye vardırmış sayılabilir miyiz? Bu öğenin kullanılışında da üzülerek söyleyeyim, sağlam bir edebiyat tarihi anlayışından yoksunluk göze çarpmakta. Şimdi de gelelim sağ yazar ve şairlerimizden alınan yanıtların bu araştırmaya ne ölçüde yararlı olduklarına. Elbette böyle bir araştırmaya girişildiğinde söz konusu edilen yazarların görüşleri alınacaktır. Ama sayısal veriler yetersiz olduğuna göre araştırmanın bu bölümünde sırf bu yanıtlara dayanılarak sorunu geçiştirmek bence bilimsel bir araştırmanın ağırbaşlılık zorunluluğuyla bağdaşmamaktadır. İlginç şeyler söylüyor Aziz Nesin, işin güçlüğünü anlatıyor, gerçekleri ortaya koyuyor. Yalnız Bekir Yıldız'ın kimi öykülerinin çok çarpıcı olması çok okunma nedenlerinden biridir sözüne katılmayacağım. Bekir Yıldız'ın bence çok satmasının başlıca nedeni işçi köylü iç içeliğine ilk parmak basan yazar oluşudur. Bu da gösteriyor ki yazarların hem kendileri hem de başka yazarlar üzerindeki görüşlerini tek ölçü kaynağı olarak almak kimi yerde yeterli bir tutum olmayabiliyor. 7 Mayıs 1977. Ben böyle şampiyonluğun içine. 48 kilo Greco-Romen'de üstün yetenekli bir çocuğumuz var. Adapazarlı Erol Kemah, 15 yaşında. Babası Erol'u geçen hafta Atina'da yapılan 10. Balkan Gençler Güreş Şampiyonası'na yolladığımız güreşçi kafilesinin hem başkanı hem doktoru olan fizik tedavi uzmanı Doktor Özhan Ataç'a emanet ediyor. Eskiden talebe velilerince hocalara söylenmesi adet olduğu üzere ''Al Erol'u doktor'' diyor, ''Eti senin, kemiği benim.'' Doktor Ataç da bir düşünüyor, ''Öyle değil'' diyor, ''Eti senin olsun, kemiği benim.'' Baba ne bilsin oğlunun başına gelecekleri, ''Kabul'' diyor. Başlarında doktorları, bizim körpecik güreşçi kafilemiz atlıyor uçağa, ver elini Atina, başlıyor güreşler. Şampiyonanın idaha ilk gününde talihsizlik bu ya, Erol Romanyalı rakibini tuşa getirirken sağ elinin orta parmağı kırılıyor. Romanyalı hemen oyun dışı kılınıyor. Sağ doktoru tarafından da Erol'un hastaneye gönderilmesine, maçlardan çekilmesine karar veriliyor. Elinin röntgeni çekiliyor, orta parmağı sahiden kırık. Hipokrat yemini içmiş kafile başkanımız röntgene el koyup Erol'la dönüyor stadyuma. İlle de güreşecek bu çocuk diye başlıyor Yunan Güreş Federasyonu Başkanı Karayannis'i baskılamaya. Karayannis büyük bir Türk dostu olmasa gerek ki, bir Türk veledi daha sakat kalsın fena mı deyip kendi kendine işi idare etmeye razı gelmiş, saha doktoru da ona uymuş. Erol'un güreşmesine yeniden izin çıkmış. Vazife şinas doktorumuz çevresindekilere, takımımızın kuvvetli elemanlarından bu çocuk, Greco-Romen'de bize muhakkak bir madalya kazandıracak, akşam ben o parmağı dondururum, yarına bir şey kalmaz deyip duruyormuş. Erol ertesi günü güreşe çıkarılıyor, tek kolunu kullanarak canını dişine takıp galip de geliyor, ama acıdan zırıl zırıl yaş gelmecesine gözlerinden. Pazar akşamı da yine o kırık parmakla güreşiyor, birinciliği de alıyor. Alıyor ama Atina'da gözlemci olarak bulunan FILA Gençler Komitesi Başkanı Fransız Oren durumu öğrenince biz gençlere sağlıklı olmaları için spor yaptırıyoruz. Böyle bir durumda sorumluluk bende olsa Erol'u kesinlikle güreştirmezdim deyiveriyor. Doktor Ataç altta kalacak değil ya, veriyor Frank ukalasına ağzının payını. Hastanede rapor yazılmadı. Röntgen ben de. Bütün tedbirlerimi aldım. Şerefli bir madalya kazandık. Neden gölge düşürmek istiyorsunuz? Hem o kırık parmağı gene eski haline getirecek benim diye dayıyor cevabı.
Allah için haklı doktor. Hem babasından Erol'u kemikleri benim diye teslim almamış mıydı?
Kafası patlasa ne lazım gelir? Madalya göğsünde pırıl pırıl parıldıyor ya. Eli birazcık ağrıyormuş, ağrısın. Biraz sakat kalırmış, kalsın. Vatan uğruna, milli şerefimiz uğruna cümlemizin canı feda.
Milli ahlak bu işte, ne kadar ahlaksa artık. Şerefli, haysiyetli, milliyetli diye bir takım soyut kavramlar adına körpecik çocuğa cehennem azabı çektirmek övünülesi bir iş sayılıyor. Hem de kimin tarafından? Ömrünü insanoğlunun sağlığını korumaya adamış olması gereken bir doktor tarafından. Mamak'ta askeri cezaevinde 12 Mart tutuklularına işkence eden doktor da eminim şecaat arz ederken devletçe milletin bölünmez bütünlüğünü savunduğu kanısındaydı. Cümlemizin bütünlüğe bir şey dediğimiz yok. Ama Erol'un bedeninin etiyle kemiğiyle bölünmez bütünlüğü nerede kalıyor? Sütçü nasıl süt, ekmekçi nasıl ekmek değilse, Türkçü de Türk değildir sözüne hak veresi geliyor insanın. Yaşar Doğu Helsinki mi Londra mı bilemeyeceğim şimdi. Olimpiyat dönüşü öbür şampiyonlarımızla birlikte Haydarpaşa garında bando mızıkayla karşılanmış. Herkeste bir milli heyecan, ağlayana ağlayana. Yaşar Doğu'yu da omuzlarına almış halk, eller çırpılıyor, marşlar okunuyor. O arada omuzlar üzerinde giderken Yaşar Doğu o zamanlar şimdiki kadar yaygın değildi ama yine de bir siyah parmağı olacak kalabalıktan biri şampiyonumuza bir parmak atmış. Yaşar namuslu, haysiyetli, orucunda, namazında, niyazında adam, parmağı yiyince kan beynine sıçramış. Sıçarım ben böyle şampiyonluğun içine diye narayı atmış. Bir soluna bir sağına iki yumruğunu salladığı gibi koparmış kendini o güruhun arasından. Fırlamış gardan dışarı, bir koşu koparmış vapura doğru. Ne diyelim bilmem ki. Biz de şampiyon olmak için ya sağ elinizin orta parmağını kırdıracaksınız ya da oranıza parmak yiyeceksiniz. O zaman da Yaşar Doğu'nun dediği gibi ben de derim. Sıçmışım ben böyle şampiyonluğunda, sporunda, böyle sakat, böyle çarpık milliyetçiliğin de içine.
15 Mayıs 1977 8. ayrımın sonu. Sayfa 135.